Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Güncelleme programına hoş geldiniz. Programla ilgili yine kısa bir bilgi vererek başlamak istiyoruz programa. Merve ile birlikte Türkiye'den güncel sanata destek veren ve uluslararası görünürlülük sağlayan Saha Derneği'nde çalışıyoruz. Ve aslında çalışırken sıkça bu konuda konuşma fırsatımız oluyor ve sorularımız da doğuyordu. Radyo programı fikri de bu konuşmaların sonucunda ortaya çıktı diyebilirim. Türkiye'den güncel sanat aktörlerini tanımak üstüne kurguladık biz bu programı. Geçen hafta programımızda Haldun Dostoğlu ile sohbet ettik. Kendisi Galeri Nev'in kurucu direktörü. Bugün ise yanımızda sanatçı, küratör ve yayıncı Halil Altındere var. Hoş geldin Halil.
Hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
Halil'e ilk olarak ben bir soruyla başlamak istiyorum. 90'lar sonrasında aslında ilk İstanbul'a taşındığında pek çok dinamik değişmişti İstanbul'da. Göç alan bir İstanbul'dan söz ediyoruz. Nüfusu artan, tüketimi kuvvetlenen. Bu dönemde geldiğinde neler gözlemledin, ne gibi eksiklikler gördün ki farklı sanatçılık kimliğin, küratörlük kimliğin, yayıncılık doğdu?
Aslında ilk 2005 yılında İstanbul'a gelmiştim. O zaman Plastik Sanatlar Derneği TÜYAP'ta Genç Sanat diye bir sergi yapmışlardı. Bu sergi Türkiye'de ilk defa güzel sanatlar kurumlarının dışında farklı jenerasyonların insanları bir araya getirip özellikle gençleri ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil Türkiye'nin farklı birçok şehrinde genç sanatçıların üretimlerine olanak ve kapı açan bir etkinlikti. Ben ilk gün oraya katıldığımda İstanbul'daki sanat ortamını deneyimleme şansım olmuştu. Zaten son sınıftaydım ve buradaki bir şekilde ben Çukurova'da okurken de hep zaten kafam buradaydı bir şekilde. Buradaki sanat ortamını takip ediyorum ya da yabancı sanat dergilerinden dünya sanatını takip etmeye çalışıyorum ama olanaklar kısıtlıydı. Boğulacaksak büyük denizde boğulalım deyimi var. Benim için herhalde öyle bir şey geçerli. Ben valizimi aldım ve hiçbir şeyim yokken, kalacak yerim bile yokken geldim falan arkadaşlarla kalıp. Yüksek lisansa başvurdum ve Marmara Güzel Sanatlar'da resim bölümüne kabul edildim. Profesör Balkan Naci İstimyeli'yle. Bu dönemde Plastik Sanatlar Derneği'nde Hüsamettin Koçan'ın başkan olduğu dönem. Tartışmalar, kitaplar, yayınlar ve sergiler oldu bir dönemdi. Hatta senin sorunla da ilişkili olarak Habitat yapılmıştı 96'da. Evet. İkinci katıldığım sergi de Habitat'taki öteki sergiydi, Antrepo'da. Hemen René Bloch'un yaptığı serginin ardından yapılmıştı bu. Ve René Bloch sergisi sadece benim için değil, birçok benim kuşaktaşım sanatçı için bir müze sergisi gibi olmuştu Biennale. Ve sanırım bu büyük bir kırılma Türkiye'deki sanat dünyasındaki genç katılımlar için. Zaten 96'dan sonra da Rosa Martinez seçilmişti. Ve benim aslında keşfedilmem bir şekilde uluslararası anlamda dolaşıma girmem Rosa Martinez'in beni 97'deki Biennale'ye davet ettirmesiyle başlamıştı diyebilirim.
İlk işini hatırlıyor musun?
Ben o dönem daha böyle kimliklerle ilgili işler yapıyordum. Ama o zaman teknoloji çok gelişmediği için daha böyle teknik olarak daha küçük formatlarda ama dosyamda bir proje bazında bu işleri yapıyordum. Biennale katılınca bu hem prodüksiyon desteği açısından hem de işini istediğin şekilde hayata geçirme açısından bir destek oluyor. 1 milyonluk Türk lirası vardı Atatürk'ün yüzünü örttü bir de kimlikli işleri. İki ayrı projeyle katılmıştım Tabularla Dans diye. Öyle ondan sonra da zaten oldu. Benim için yurt dışı sergilerin kapısı açılmış olmuştu.
Peki hemen sanatçı olarak üretiminin dışında bir de sergiler yapmaya başladın. Bir dergi çıkardın Vahit Tuna ile birlikte. Evet. Birincisi, bu dergi nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?
Demin dediğim gibi Adana'da öğrenciyken İstanbul'u fazla gözümüzde büyütüp hani gittiğimizde her türlü şeye ulaşabileceğimiz yargısı vardı biz. Ama buraya geldiğinde bir şekilde de aslında bir hayal kırıklığı da olmuştu. Bir güncel sanatla ilgili bir hareketlenmeler vardı. Özellikle bu 80'lerde Öncü Türk Sanat'tan bir kesit, daha sonra ABCD sergileri, işte İstanbul Bienali'nin yarattığı ivme, günümüz sanatçıları gibi bir sergiler olmasına rağmen ne yazık ki bu tür üretim biçimi tartışıldığı bir platform yoktu. Benim ilk işim Plasanlar Derneği'ne böyle bir dergi, yani o zaman çağdaş sanat, sonradan güncel sanatla birlikte basıp sonra süreçte. O zaman öğrenci olduğumuz için çok ciddiye alınmadık falan. Güncel sanat sadece dekorasyon, mimarlık ve popüler kültür dergilerinin arka sayfalarında böyle birer paragraflık haberler şeklindeydi. O dönemde hatırlıyorum Arredamento Dekorasyon Dergisi en ciddi yazılar. Hüseyin Alptekin, Özgür Uçkan'ın, Vasf'ın, o zaman rahmetli Deniz Şengel'in yazılarının olduğu şeyleri oradan takip ediyordum, topluyordum. O yazılar hep fotokopisini çeker dosyalardım. Bir kütüphane oluşturur gibi. Dolayısıyla daha 80'lerden Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat'ta çıkan kavramsal sanatla ilgili metinleri zaten toparlıyordum. Bu dernekte bu dergi çıkarma projesi çok sıcak bakmayınca o zaman biz kendi neden yapmayalım diye. O dönemdeki genç etkinliğe katılan ve sonrasında arkadaş olan bir kitleyle 7-8 kişilik bir arkadaşla bunun içerisinde sanat tarihçisi, edebiyatçı, dansçısı, performansçısı, yani farklı disiplinlerden insanlar vardı. Hatta o dönemde DAX diye bir derneğimiz vardı. Hemen genç etkinliği sonrasında kurduğumuz disiplin arası genç sanatçılar derneği. Orada da sürekli bir tartışıyorduk. Ben hatırladım, hep bir tartışma ortamı, bir tür komün hayatı gibi yaşıyorduk. Her gün bir yerde sabaha kadar tartıştığımız anlar ama bu tartışmaları yayınlayabileceğimiz ortam eksikliği özellikle hani bende böyle bir şey yarattı. Çünkü beklentiler daha farklıydı ve bunu kimse yapmıyorsa ben yapalım ya da biz yapalım şeyiyle yola çıktık ve 99'un Haziran ayında bu dergiyi çıkardık. Vasıf da o zaman New York'tan yeni dönmüştü. Kendisinin de yıllardır yapmak istediği Resmi Görüş diye bir dergi vardı. O yazın iki tane güncel sanat dergisi çıkmıştı İstanbul'da.
Bu dergi artist aslında sonrasında Türkiye'den güncel sanatçılara yer veren bir monografi serisine, monografi kitap serisine dönüştü. Evet. O geçiş süreci nasıl oldu? Yani dergi bitti diyebilir miyiz? Yoksa ara mı verdin?
Aslında ilk başta dergi yaptığımızda beğendiğimiz, Türkçe çevirmesini istediğimiz metinler çevirisiyle başladı. Daha sonra özgün metinler, kendi yazarlarımızı oluşturdu. Çünkü öyle bir şey yoktu. Bir şekilde insanları yüreklendirtip yazılar yazdırdık. Ve zamanla bir artist şey oluştu, ekibi. Sonrasında bu genç sanatçıların üretimini, işte burada yapılan sergiler ya da gezdiğimiz dünyadaki farklı bienal ya da müze sergilerindeki önemli gördüğümüz bazı sergileri dosyalar yaptık. Ve 10 sene kadar bu çıktı. Sonra 2007'de bunu dondurduk. Sebebi de bizim yola çıktığımızda ve kurak bir ortam vardı. Hani yayın yapabilecek, spesifik olarak güncel sanatla ilgili yayın azlığından dolayı biz yaptık. Ama sonrasında birçok genç sanatçı 2000'lerle birlikte işte yurt dışına gidip Art in Residence ya da Art Management gibi bölümlerde okuyup geldiklerinde artık okuyup yazan ya da ne bileyim internet dergileri gibi başka platformlar da olduğu için hani bizimle yapmamıza gerek kalmadığını düşünüp onu dondurduk. Sonra onu tabii artist bir yaşam şeyi gibi, hani sonuçta bu sizin bir parçanız. Yani ben sanatımı yaptığım sergiler ya da küratörlüğünü yaptığım sergileri hani farklı görmüyorum. Hep bütün olarak birbirini destekleyen şeyler. Daha sonra da genç sanatçılarla ilgili ilk kitaplarını olmak koşuluyla monografiler yaptık. Şu an 7 tane oldu. 3 tane daha çıkaracağız. İşte User's Manual kitabı çıktı 2007 yılında. 2011'de 101 yapıp en sonunda bu Eylül ayında da Çocuklar İçin Güncel Sanat diye bir kitap yaptık. O şekilde yayıncılık devam ediyor. Bir de tabii küratörlük ayağı da vardı.
Küratörlük ayağına geçmişken aslında o dönemde sergilenmeyen çoğunun ilk sergisi oldu. 2000'li yılların başında yaptığın sergilerde grup sergileriydi bunlar. O dönemde sergilenme imkanı bulamayan sanatçıların sergileriydi. benim hep merak ettiğim şey, kendin sanatçı olarak faaliyete devam ederken kendinden belki hem dönemdaşların hem de aynı zamanda senden daha genç bir jenerasyondan da söz ediyoruz sergilediğin küratör olarak. Kendi görünürlüğünü planlarken aslında ya da kendi işlerini üretirken başkalarını sergilemek ve aslında o dönemde var olmayan bir sanatçı grubunu ve bölgeyi ön plana çıkarmak senin için bir risk teşkil etmiyor muydu? Nasıl bir motivasyondan doğdu?
Aslında Türk 2000'lerin başıyla birlikte bazı dönüşümler de oldu. Hani 90'lara kadar bir sanatsal üretim olsa da orta jenerasyonda onu gösteren yani bir AKM vardı. Rahmetli Nurgül Zayten'in direktörünü yaptığı. İşte Beral Madran'ın yeri, galerine ya daha birkaç küçük şey. 2004'te İstanbul Modern kurulana kadar hani çok ciddi bir şey yok, kurumsal yapı yok aslında güncel sanatla ilgili. Vasıf'ın 2001'de Platform ve Proje 4'te açmasıyla birlikte biraz hareketlenme oldu bu. Aslında benim ilk yaptığım sergi de Vasıf'ın davetiyle oldu. 2002 yılında Proje 4'te'nin başına geçtiğinde bir yaz sergisi yapmak istemişti gençlerle ilgili. Ama Halil Hansen 90'larda beri bu genç etkinlik jenerasyondan gelen birisin ve İstanbul dışından geldim ve İstanbul dışındaki genç sanatçılar da ilişkin iyi artist dergisinden dolayı. Sen de yardımcı küratör olur musun? Yani bir destek amaçlı beni davet etmişti ve o kadar çok öneride bulundum ki serginin çoğunluğu diğer şehirde. 16 farklı şehirden bugün şu an üretimler yoğun olarak gündemde olan kişilerin aslında ilk sergilerini gösterdikleri, işlerini gösterdikleri bir sergiydi. Plajın altında kaldırım taşları. Sonrasında da hani bu farklı bir ilgi ve tepkiler çekti. Çünkü farklı dillerde konuşan işler, farklı politik pozisyonları yan yana getiren ve yer altındaki sanatçılar ve yeryüzünde çıkardığımız bir sergi olmuştu bu. Hemen ardından da zaten 2003'te de Seni Öldüreceğim için Çok Üzgünüm sergisini tek başıma düzenlemiştim. Orada da yine 34 sanatçıyla.
Peki kendini gösterme motivasyonu yok muydu?
Aslında bu sanat üretiminden küratörlüğe geçiş sürecinde benim yani 99'dan hani 2000-2004'e kadar neredeyse aslında çok az eser üretmişim. Hani dönüp baktığımda hiç farkına olmadan çünkü sürekli dergi yapıyorum, işte kitapla ilgili hazırlıklar yapıyorum ya da küratörlük ön planda. Sonradan hani yıllar sonra baktığımda portfolyomda bir eksiklik var. Özellikle CV'me baktığımda ya bu yıllarda fazla iş yapmamışım. Ha bir 2002 yılında 3 Biennale katılmıştım. Manifesto, Guangzhou ve Setinye Biennale. Ha onlar da cepten katılmıştım onlara. Ama zamanla bu dediğim gibi onları çok ayrı görmediğim için bu üç farklı ilgi alanım paralel olarak devam etti. Onu hani çok ayırmıyorum zaten, o yüzden de önemli değil. Yani iyi bir
ön planda olmakla ilgili bir motivasyonun aslında olmadı. Belki de hala da yok.
Yani illa kendim üzerinden, kendi işlerim üzerine yoğunlaşayım, kendi bireysel kariyerim üzerine değil de İstanbul'daki sanat ortamının dönüşümüyle ilgili bir şeyler yapma beni daha çok heyecanlandırıyor. Ben de çünkü onun bir parçasıyım.
Peki, tabii ki buranın dönüşümünde de çok da büyük bir payın olduğu kesinlikle yadsınamaz. Fakat bu senin için bir risk teşkil etti mi hiçbir zaman? Sanat üretimin adına şu anda geriye baktığında bir boşluk gördüğünü söylüyorsun.
Yok. Aslında beni heyecanlandıran bugün hangi genç sanatçılar bugün artık orta yaşlarına doğru geliyorlar baktığımızda. Ve ilk sergilerini birlikte yapmış olmamdan ben daha çok gurur duyuyorum ve hani en azından doğru yolda gittiğimizde yapıyoruz.
Seni şu anda heyecanlandıran sanatçılar var mı?
Bunu evet demem zor. Sebebini de biliyorsunuz belki. Ya sanat dünyası hiçbir zaman olmadığı kadar bir ticarileşme sürecinden geçiyor. Bu normal bir süreç. Ne Amerika'da ya da Avrupa'daki bu süreç tabii çoktan geçildiği için. Ben sonuçta küratörün yaptığım sergiler hani herhangi bir küratörün yaptığı sergilerin benzerini yapmak değil. Çünkü bir defa ben küratör değilim. Benim sergi yapmayı neden olmasını isteyip ya da beğendiğim işlerin birlikte sergilenmemesi, bunu neden ben yapmıyorum sorusuna bir cevap aramak açısından o sergileri yapıyordum. Dolayısıyla artık bugün farklı küratörler de sergiler yapıyorlar ama daha çok galeri sistemi ve ticari market üzerinden bir eğilim olduğu için ben biraz daha mesafeli yaklaşıyorum.
Biz her programımızda davet ettiğimiz konuğumuzdan bir şarkı rica ediyoruz. Halil'den de ettik. Kendisi de Tahribat İsyan'dan Ghetto Machines'i şarkısını istedi. Şimdi sizlerle birlikte dinleyelim bu şarkıyı. Bak bu da sana şok. Hadi geri geri koş. Şimdi ödemedim ona borç. Ödeme borç. Bu kadarı yetti. Ama bu da bana yetmiyor. Bana kalır sahip inci. Beni tanı, benim adım Vinci. Tanıdı mı beni, adım Vinci. Yıkabilirim her an direnci. Vinci. Çekin onu istemez tabi inci bile, çünkü hepsi boş bir cinci. İkinci. Flow yapabilir koma. Niye diye bana sorma. Git. Bir çiçek gibi solma. Sonra bildiğin gibi olmaz, korkma. Kafa çinli ve beni kes. Bölgede yürü beni pes. Yeter ama bu kadarı pes. Hoş geliyor değil mi bu ses? Yes. Sıkışın araya yaramaz o bana dedin ama inanırım o zaman gözümü kapatıp yalanına. Sıkışın araya yaramaz o bana dedin ama inanırım o zaman gözümü kapatıp yalanına. Bak yavrum korkakken çok darbem, son şansım tekrar gel gel. Bak bu kalem benim helalim yok haberin. Yaşadıklarım da benim kaderim ama yaşattıklarım daha derin. Bana daha verin, yanıma gelin, yarına gelin gibi çıkıyordun daha demin. Aferin. Geri bas bunu yaz, sana gaz verin az. Duysa bir de o yerinde duramaz. Bu da tarz kumu gaz bulacağız. Bize şans dile bak yine farkısı kalkadı ka. Tek çare sen iktidare. Onların anlattıkları hep hikaye. Yazdım geride kalan izlerle. Yanlışa sapma ve kal bizlerle. Sıkışın araya yaramaz o bana dedin ama inanırım o zaman gözümü kapatıp yalanına. Sıkışın araya yaramaz o bana dedin ama inanırım o zaman gözümü kapatıp yalanına. Konuş hadi deli mi bu, giyemedim. Gerilim adına konuşan adamı tanımı vursatlar başı yine hayat. Tutup o lafada yattı kalan kalana sakat olsa bile gider ayak. Tamam ama peki burada nedir, bana kalan nedir, getir bakalım gelir mi bilemem. O kaderini diyemem ona, bizi tanı getir adam anı da. Bu sanatı bölemez o, ne kadar da yapılsa yakamıza yanımıza. Gelir miydiniz işinize yaramasak acaba, çabala bro. Bizim gibilerim oruk yapar anılıyor. Benim çıktığım daha yeni tırmanıyor. Bana kendini ne sanıyorsun diye sorma. Beni ne sandığını söyle. Birkaç hayalin esir aldığı bir kurbanım, özetle bu böyle.
Güncelleme programında Halil Altındere ile birlikteyiz. Peki Halil, şu ana kadar programda genel olarak geçmişteki yaptıklarından söz ettik. Bir takım eksik ve ihtiyaçlardan doğan sergiler ve yayınlardan. Hala da bu yayınlar devam ediyor. Sergiler de umarım devam edecek. Fakat bugüne baktığında bir nevi bizim jenerasyonun içinde bir kain gibi görülebilirsin aslında. Çünkü hep öngörülerinle hareket ederek faaliyet gösteriyorsun. Bugüne baktığında, geçmişi değerlendirdiğinde bugünün ihtiyaçları ve eksikleri sana göre nedir?
Bu demin konuştuğumuzda 2000'lerin başında bir hareketlerim olduğunu söylemiştik. Bu farklı şehirlerden İstanbul'a göç, hem entelektüel hem sanatsal anlamda Ankara'dan ciddi bir göç oluyor. Hocalar, üniversiteler kuruyor, sanat bölümleri falan. Dolayısıyla ciddi bir entelektüel göç oluyor İstanbul'a. Aynı zamanda da bu 2000'lerin yılların başında yaptığımız sergiler farklı şehirlerdeki insanların da İstanbul'da görünür olmaya başladığı bir süreci başlatıyor. İstanbul modern şeyi, işte galeristin açılması, galeristin açılması önemli galericilik tarihinde. Çünkü güncel sanatın spesifik olarak sadece %100 güncel sanatın tek başına sanatçının hayatını idame etmekte bir mesleki şey olarak ortaya atıyor, bir tez atıyor ve Murat Pilemdeli onu çok iyi başarıyor. Bu da birçok galericinin yeni ya da galerici olmak kişiyi etkiliyor ve hemen ardından 2000'lerin ortasından sonra birçok galeri açılıyor. Ve bunların çoğu yaşları genç, yeni galerileri ve yeni sanatçılarla çalışıyor ve farklı bir sanat ortamı oluşuyor. Kurumlar tabii daha ağır gidiyor, hani müzeler. Var olan müzeler de daha çok Türk modernizmi üzerinde gidiyorlar ya da daha geçici sergilerde daha yoğun olarak kabul görmüş sanatçıların çok bilindik işleri üzerinden giden bir şey. Çok böyle deneysel laboratuvar tarzı yapılabilecek, hem kuratöryel hem de sergileme anlamında çok büyük deneyler olmuyor. Bu yeni jenerasyon galerisi biraz bunu dönüştürüyorlar yaptıkları sergilerle. Ama zamanla sanat pastası büyüyünce daha zengin aileler de bu işin içine girdiğinde biraz işin yönü biraz değişiyor falan. 2007 yılında Huhanru'nun mesela küratör olarak İstanbul'a davet edilmesi başka bir tür kırılmaya da neden oluyor. Çünkü Huhanru'nun eğilimi belli ve onun buraya gelmesiyle birlikte bir sürü inisiyatif açılmıştı. Yavuz evet. belki hatırlar PİS'teki bir toplantıda hı hı. şunu iddia etmiştim. Huhanru İstanbul Bienali küratörü olarak seçildi ve önümüzdeki 6 ayda 7-8 sene inisiyatif açılacak demiştim. Hı. Ve nitekim de öyle oldu ama ne yazık ki Huhanru Bienali unutulduktan sonra bu inisiyatifler de azaldılar, 2-3 tane kaldı. Hı. Onlar da ne yazık ki etkinlikleri azalır oldu. Hani ben hatırlıyorum eskiden her akşam bir inisiyatifteydik. Tabii. Bir buklançı oluyor, bir tarafta konuşma oluyor.
Basta buluşuyorduk.
Çok hareketliydi ve bu güzel bir şeydi. Hani bu aşırı ticari dönüşüm başladığı bir süreçte non profit ve tamamen sanatçıların kontrolünde olduğu mekanların açılması da güzel bir şeydi. Bir yandan da güncel sanata merak sağlayan ve eser toplayan küratörler çıktı. Dolayısıyla yeni kuşak genç galericiler, yeni kuşak ya da yeni kuşak sanatı toplayan koleksiyonerler bir yandan da bu sanatçıların bütün bu içerisindeki rolleri üzerinde bir aynı döneme denk geliyor ama tabii bu inisiyatifler çok hızlı bitti demek istemiyorum ama etkinliklerini azalttılar. Koleksiyonerler biraz güç kazanmaya başladılar. Çünkü koleksiyon galeri ilişkisi sanatçıların eserlerine yatırım başka bir şey. Çok bilmediğimiz bir konu. Ama bir yandan da lokal sanat ortamını etkileyen ve dönüştüren bir şey. Bugünlere de baktığımızda ise eskisi gibi bir şey söylemek çok zor. Çünkü ticari sanat gidişatı çok benim aslında haz etmediğim bir konu ama bir yandan da bu da bir sanat marketinin bir parçası. Yani ben iki türlü marketten hep bahsediyorum. Bir ticari market, bir de uluslararası dolaşımın olduğu bir market. Ben daha çok ikincisiyle ilgileniyorum. Bir sanatçının üretiminin sadece burayla ilgili değil, dünyaya seslendiği ve hem kendini oluşturma hem görsel dilini sergilerde dolaşma yani Ahmet Öğüt örneği, Emre var, Aslı gibi genç sanatçılar var, Burak'ın yaptıkları falan. Bir yandan da galerilerin böyle küçük starcıklar çıkardığı bir süreçten de geçiyoruz. Öyle bir şey oluyor ki basından her türlü onlarla ilgili haberler çıkıyor. Çok popüler oluyor. Her türlü lokal markette koleksiyonlara giriyorlar. Ama bir yandan da misak-ı milli sınır dışında hiçbir deneyimleri, sergileri olmuyor. Bu da çok yapay ve bir gündem yaratıyor falan. Ben her zaman genç koleksiyon arkadaşlarıma da söylüyorum. Bir iş alırken tamam, burayla ilgili bir işler alın ama bu sanatçıların aynı zamanda dünyada neler yaptıklarını takip edin. Hangi önemli sergiye ya da hangi önemli küratörlü sergiye, müzeye ya da koleksiyonda olduğuna da bakın falan. Bu da tabii yeni bir başlangıç olduğu için koleksiyonerlerin de tabii bir şekilde öğrenerek ya da bir şekilde kendilerine iterek ya da bazı sanat danışmanlarının danışmanlığıyla kendilerini dönüştürebilecek bir ortam. Sanatçıların pozisyonu tabii demin dedin ya bir sergi yapmak istiyor musun şu an bugün bir sergi yapar mısın dediğinde biraz ben gerçekten dururum çünkü en son yaptığım sergi de bu hemen tütün deposundaydı. Zaten o günden sonra biraz şeyler daha da farklılaştı pozisyonlar. Çünkü 2000'leri yılların başında birlikte yola çıktığın ya da olanak sunduğun kişiler bugün kendilerini konumladıkları ortamlar çok farklı. Çok ticari ve sanatsal ve ideolojik pozisyonları çok arka planda. O yüzden de ben ona biraz daha kuşkuyla yaklaşıyorum.
Sen de aslında bayağı yerelden beslenen üretimler ortaya çıkartıyorsun. Ben merak ediyorum. Örneğin Madrid'deki solo sergin. Burada ürettiğin, çok buraya odaklanan işler orada nasıl algılanıyor sence? Ya da bu yurt dışı ile kurduğun ilişki nasıl? Daha konuşmanın başında biraz rezidanslardan bahsetmiştin. Bu deneyiminden biraz bahsedebilir misin?
Ya bu yayın ve küratöryel deneyim kadar kendi sanatsal üretimde kurduğum değil de aslında daha çok buradan beslenen burası için. Hep bu motto üzerinden gidiyor. Ama biraz da sanat eseri nasıl yaptın ve nasıl gerçekleştirdin ve nasıl bir dil kullandığın da önemli. Ben de başta hani kuşku duysam dahi bu buradan beslenerek Türkçe işler yapma, zamanla bu uluslararası sergilere yoğun bir şekilde katılma deneyimim şey yaptı bunu hani bir şekilde sanatın dili çünkü farklı hani çok dil tanımıyor o yüzden de çok sıkıntı yaşamadım falan. Bu CA2M müzesindeki Madrid'deki sergide de serginin konumu, küratörün bakış açısı, hatta mekanın eğitim programı, bütün yapıp ettiklerimle örtüşen bir şeydi. O yüzden de hani oraya gittiğimizde işlerin çalıştığını gördüğümde ben de şaşırmıştım. Çünkü ilk defa eski bir yeni işlerin bir arada sergileniyordu. Ve bir ilk müze sergim. Bu arada o serginin hani gerçekleşmesine sahanın büyük katkısı oldu. Buradan teşekkür edelim kendilerine.
Biz teşekkür ederiz. Aslında o sergiye ben iki defa gitme fırsatı bulmuştum. Gerçekten ortaokul lise öğrencileriyle doluydu sergi. Ve işlerin çok iyi çalıştığını ben kendim de gözlemledim. Bu tabii büyük bir şanstı. Son bir soru olarak şunu sormak istiyorum. Senin geçmişte İstanbul'a geldiğinde bir takım sanatçı kahramanların olduğundan bahsetmiştin bir röportajında. Bugünün kahramanları var mı senin için? Bugün güncel sanat ortamında senin kahramanların kimler? Ya, yaşayan kahramanlar.
Bu şey, kill your heroes diye bir şey var ya diyeyim. Benim başıma da geldi. Çünkü hani Çukurova'da öğrenciyken tabii İstanbul'da bir sürü kahramanım vardı ama bunu hep söylüyorum. Buraya geldiğimde yani hep onlarla tanıştıkça aslında benim hero'larım tek tek ölüyorlardı falan. En sonunda baktım kimse kalmadı falan. Bu şeydi hani dediğim gibi belki fazla beklentiden kaynaklanan bir şey. O dedim ya hani yayın yok, farklı bir tartışma ortamı yok. Sevdiğim küratörler şey yani at gözü takmışlar. Sadece orta kuşak ya da yaşlı ya da üç büyük şehirde yaşayan ve aynı kabul görmüş marketin içindeki sanatçıları dönüşümlü sergiliyorlar falan. O yüzden de hani o eskisi gibi kahramanlarım şey yok artık günümüzde. Artık her gün değişebiliyor.
Peki bu notla da bitirelim.
Evet. Teşekkür ederim.
Ben şeyle sizin iki gün önce Buko Pilot'a sohbet ederken Elmas Deniz vardı.
Evet.
O bir şey söylemiş. Sizinle paylaşmak istiyorum. Hani sahada çalıştığınız için. Şey demişti bana. Bugün sahanın yaptığı aslında 2000'lerin ortasında inisiyatiflerin yaptığı şey gibi. çünkü şundan hani önemli. Gerçekten sahanın pozisyonu şu anlamda önemli. Hani Türkiye'de çünkü sanat prodüksiyonunu destekleme anlamında çok ciddi bir şey yok. Hani bir arterin açılmasıyla beraber orada açılan sergiler sanatçıların eserlerini destekliyorlar. Ama onun dışında galerilerin, kurumların, inisiyatifin, devletin ya da müzelerin hiçbir öyle bir şey yok. Bu derneğin de önemli gördükleri bazı projeleri hiçbir karşılık beklemeden desteklemeleri önemli bir şey. Non-profit olması iyi. Hani bu inisiyatifle karşılaştırma nedeni oydu sanırım Elmas'ın.
Çok evet. Çok teşekkür ederiz aslında.
Çok teşekkür ederiz. Halil'den çok güzel bir şey söyledin.
Saha Derneği ile ilgili bunları duymak bizim için çok önemli. Çünkü bu güncel sanat ortamının olumluya doğru dönüşümünde en büyük katkısı olan insanlardan biri.
Elmas'ın yorumu da çok güzel ama.
Elmas'ın yorumu da çok çok güzel.
Vaktimiz yok ama değil mi? Son bir şey.
Vakti.
Tamam. Evet, kapatıyoruz. Bir dahaki görüşürüz.
Teşekkür ederiz Halil katıldığın için.
Tamam ben
teşekkür ederiz.
Sağ ol.
Güncelleme programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Yeah!